أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin izniyle Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz ve 2073 numaralı hadis-i şerif, yani bu rivayetle birlikteyiz inşallah. Abdullah İbni Abbas Efendimiz'den gelen hadis-i şerifler, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azalarını birer kez yıkayarak abdest aldığını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azalarını birer kez yıkayarak abdest aldı. Yani bunu şöyle de anlayacağız. Efendimiz azalarını birer kez de yıkayarak abdest de aldı. Yani böyle abdest alırken 3 kere yıkamayı biliyorduk. 2 kere yıkamayı da biliyorduk. Burada da Abdullah İbni Abbas Efendimiz bazen Efendimizin böyle aldığını bize çok az bir su kullanarak bu şekilde abdest aldığını bildiriyor. Bir kolaylık olarak da öğreniyoruz. 2073. rivayetle birlikteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğinde koltuk altının beyazlığı görülürdü. İbn Abbas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini aktardığı gibi bize onun tavırlarını da eylemlerini de yapıp ettiklerini de onda gözlemlediği şeyleri de yani şekline şemailine dair şeyleri de bize aktarıyor. Biraz önce abdestine dair bir bilgi bize söyledi. Şimdi de secdesiyle alakalı bir bilgi veriyor. Demek ki sahabe-i kiram Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün hallerini, tavırlarını gözlediler. Ne yapıp ettiğini anlamaya çalıştılar. Çünkü o cenneti tarif eden bir levha gibidir. Onun hem sözleri hem de davranışları bizim için yoldur, örnektir. Bu bakımdan onu izlediler. İzlediklerini de aktardılar. Bize lazım olan bilgileri bize söylediler. Allah razı olsun. Şimdi biz de bunları tekrar duyuyor, öğreniyor, anlamaya çalışıyor, anladıklarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Ve umarım ki hem aktaran olarak ben hem dinleyen olarak siz bunu uygulamaya çabalayacağız. Efendimiz secde ettiğinde koltuk altının beyazlığı görülürdü diye secde koltuklarını yani ellerini yan tarafa doğru açtığını bize anlatmış oldu. Hazreti İbni Abbas peygamberimize ait bir şahitliğinde. Bir başka rivayete geçelim inşallah. 2080. rivayet. 2080. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir parça peynir getirilince ashabı bu peyniri sopayla vurmaya başladı. Tercüme böyle. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bıçakla kesin ve Allah'ın adını anarak yiyin buyurdu. Galiba sahabe-i kiramın bilmedikleri bir yiyecek, peynir onlar için o dönemde. Bundan dolayı ellerindeki sopayla belki onu böyle parçalamaya çalıştı, ona vurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmayın, onu bıçakla kesin dedi sanki. Ve ardından Bismillah diyerek Allah'ın adını anarak yiyin buyurdu. Eğer karışımı nasıl olduğu, nasıl neyle yapıldığını az çok bildiğimiz bir konuysa, yani belli ki sütten yapılmış, bu sütte deve, koyun, keçi, sığır gibi helal olan varlıkların, hayvanların sütü ise bundan yapılan bu peynir tam mahiyetini bilmesem bile Bismillah diyeceğim ve yiyeceğim bunu anladık. Bismillah. Eğer İslam toplumunda yaşıyorsak zaten Müslümanca bir zihniyet bizim için yeterlidir. Yaşadığımız coğrafyanın insanları Müslümanca bir hayatı önlerine koymuş, cenneti hedeflemiş bir toplumun insanları haram bir gıdayı insanlara sunmayacaklardır. Ama Müslüman bir zihni taşımayan ve böylesi olmayan bir sistem içerisinde yaşayan Müslümanlar, kapitalist bir sürecin içinde olan Müslümanlar, karşısındaki insanların yanlışlara düşebileceğini bilecekler. Para kazanma arzusuyla, çünkü böyle bir hırsın, şehvetin sistem olarak dayatıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Müslüman dikkatli olacak yediğine içtiğine ama az çok bu helal bir noktadan yoldan gelmiştir dedi ve fakat şüpheler varsa Bismillah diyecek ve yiyecek diyebiliriz galiba. 2083. rivayet. Abdullah İbni Abbas yine Efendimiz'e dair bir şehadetini bize aktarıyor, şahitliğini aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkıp tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra yüzünü ve ellerini yıkadı. Ardından gelip yattı. Abdullah İbni Abbas Peygamber aleyhissalatü vesselamın evine Efendimizin hanımı sebebiyle girip çıkabiliyor. Ve onun gece hayatına da vakıf belli noktalarıyla ve onu takip edecek bir akıllılıktaydı. Gençlik çağındaydı. Efendimiz'i izleme noktasındaydı. Ve Efendimiz'le ilgili şu bilgiyi aktardı. Gece kalkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tuvalet ihtiyacını gideriyor. Sonra yine de yüzünü ve ellerini yıkıyor. Yani sanki bir küçük abdest alıyor. Ayak ifadesini okuyamadım. Ama yüzünü ve ellerini yıkadı ve yattı tekrar. Yatarken gece kalkışta bu kadarla da olsa bir el yüz yıkamasının gerekli olduğunu Peygamberimiz bize öğretiyor. Hemen şöyle az bir suyla eli yüzünü yudu ve yattı diye anlayabileceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve 2086. rivayet. Abdullah İbni Abbas'ın bize aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete baktığımda içeridekilerin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehenneme baktığımda da içeridekilerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir bilgi aktarıyor bize. Gaybın anahtarları Allah-u Teala'nın elindedir. Ve gayb konularda bilgiyi de ancak Allah-u Teala verebilir. Ve Rabbimiz de peygamberlerine ne gösterdiyse, ne bildirdiyse o da bize bunları aktarmakla görevlidir. Ve bunda hiçbir zaman cimrilik de yapamaz, yapmamıştır da. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala kitabında tarihi anlattı. Yani Hazreti Adem ve ondan önce hatta varlığın oluşumu, göklerin ve yerin yaratılışının 6 günde olduğu bilgisi, ondan önce kalemin var edildiği gibi bilgiler, sonra peygamberler, kavimler, mücadeleler bunlar bizim bilebileceğimiz, Peygamber Efendimizin de bilebileceği şeyler değildi. Ama Allah-u Teala ona aktardı, vahyetti, öğretti. Sonra Allah-u Teala şu anda var olan, üzerimizde olan gökler yüzünü, yeryüzünü, arşı, kürsiyi, melekleri, cinleri, işte arşı taşıyan meleklerin durumlarını, bunlarla da alakalı Rabbimiz bize bilgi verdi, Efendimiz'e öncelikle, o da bize aktardı. Bunlar da gayb konularıydı. Bunu Peygamberimiz bilemezdi ama Allah-u Teala ona öğretti ve gösterdi. Nitekim Miraç gecesinde gördüğü görüntüler de bu şekildeydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala vahyederek ama rüyasında göstererek ama bizzat göstererek bilgiler verdi. Öteyle ilgili de mavera mı deniyor ona, bilgileri de Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde öğretti. Kur'an'da okuduklarımız var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden öğrendiklerimiz var. Nedir onlar? Cennet, cehennem, sırat, mahşer, kıyamet, sur, ölüm ve sonrası, kabirde yaşananlar. Tüm bu bilgileri Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verdi. Bu öğrettikleriyle biz hayatı tanıyabiliyoruz, ölümü tanıyabiliyoruz, ölüm sonrasını tanıyabiliyoruz, dünyayı ve ahireti bilebiliyoruz. Bu bilgiler, bu iman bizi kafirler karşısında daha güçlü, daha donanımlı eylemektedir. Çünkü kafirler sadece gördüklerini bilmektedir. Materyalist dünya, maddeci dünya, gördüğü, duyduğu, sezdiği, laboratuvara koyduğu, dokunduğu şeyleri ancak değerlendirme gücüne sahiptir. Sadece yaşarken öğrendikleri veya diğer insanlardan edindikleriyle bir firasete, bakış açısına ulaşabilecektir. Ama Müslüman hem geçmiş bilgiye, hem gelecek bilgiye, hem de şu anın en önemli bilgilerine, görünene ve görünmeyene ulaşmaktadır. Allah'a iman ederek, meleklere iman ederek, kitaba iman ederek, ahir güne iman ederek, kadere iman ederek Müslüman böylesi bir geniş ufka sahiptir. Tüm bunlardan sonra konuşan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sözü söyleyen o ve verdiği bilgi de bunun için bize aynen Kur'an'da cennet cehennem anlatımları gibi önemli bir bilgidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennete baktığımda, cenneti gözlemlediğimde gördüm ki içeridekilerin çoğu fakirler. Bu ne anlatır? Yani Müslümanların hesabının kolay olanlarının cennete girebildiğini özellikle bize vurguluyor. Fakirliğe övgü müdür? Bunu böyle anlayabilenler olmuş. Ama burada asıl olan galiba Müslümanın dünyaya hedef olarak bakmamasıdır. Hedefi dünya olmayan her Müslüman aslında fakirdir. Yani onun zenginliği Allah'tandır. Ona veren Allahu Teala'dır. Verenin o olduğu bilincinde kendisine gelen rızkı mutlaka başkalarına aktarmaktadır. Bu bakımdan Müslümanın dünya ile bağlantısı aynen diğer yoksul kardeşininkine benzer, varlığı olsa bile. Yani nasıl ki yok olan kişinin dünyasında hiçbir şey yok, dolayısıyla istekleri de olamaz, ihtiyaçları da olamaz. Hevesi ve hedefi yoktur bir bakıma. Zengin olsa da, yani Allah onu rızıklandırsa da Müslümanı, o da fakir kardeşi gibi yaşayabilmektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dileseydi Allahu Teala ki ona teklif de etti, dünya ve dünyanın anahtarları verilecekti. Ama o Medine'nin en gariban Müslümanı gibi bir hayat yaşadı. Sonra Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer ve sonra bu yolun yolcusu olan tüm Müslümanlar, liderler ve alimler böyle yaşadılar. Yani içinde yaşadıkları toplumun en garibanları gibi bir hayat yaşadılar ki fakirler onlara özenmedi. Kimse onları da aşağılamadı ama. Böylece onurlu bir hayatı yaşadılar. Hedef dünya değil, hedef ahiretti. İşte cennete girmek için dünyaya metelik vermeden, dünyaya önem vermeden, dünyanın geçici olduğunu, asıl kalıcı olanın ahiret olduğunu bilerek bir hayat yaşayanlar cennetin çoğunluğunu oluşturacaklar. Rabbim bizi bunlardan eylesin inşallah. Elbette ki Allahu Teala'nın verdiği nimetlerden memnunuz ve hamd ediyoruz. Ve nimetleri istiyoruz da Allahu Teala'dan. Bununla beraber Allahu Teala'nın bize vermedikleri aslında bizim hesap görmeyeceğimiz şeylerdir. Yani yok olandan hesaba çekilmeyeceğiz. Var olanlardan hesaba çekileceğiz. Evet, biz Allah'tan eş isteriz, iş isteriz, aş isteriz, çocuk isteriz, ev isteriz, binit isteriz. Bunlar nimettir ve bu nimetleri istemek gerekecektir. Çünkü duamız budur. Dünyalıklara da ihtiyacımız vardır. Fakat bunlar bizim idealimiz ve hevesimiz olmadan istenecek şeylerdir. Hadis-i Şerif'in ikinci bölümü cehenneme dair bir gözlem. Cehenneme baktığımda da içeridekilerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Bunun sebebiyle ilgili onlar nankörlük yaparlar. Allahu Teala'nın kendilerine verdiği eş konusunda, kocaları konusunda itaatsizlik içinde olurlar. Ya da kendilerine verilen şeyleri bir türlü kabullenmez, yeterli bulmazlar. Ben senden bir şey görmedim. Zaten ne getirdin götürdün ki diye başa kakı verirler. Bu da onların küfrana nimet içinde olmaları demektir ki kaybedişlerinin çoğu da bunlar dolayı olacaktır. Ama şu bilgiyi vermek durumundayım. Kur'an'ın ve İslam'ın değişik bir matematiği, aritmetiği vardır. Yani bir şeyin bir yerde çok olması, öteki yerde az olması anlamına gelmez. Vakıa suresinde Allahu Teala amel defterlerini sağından alanları anlatırken onların çoğu eski zamanlarda yaşayanlar arasındandır ve onların çoğu sonrakiler arasındandır diyor. Yani biz böyle bir matematiği bilmiyoruz. Eğer bir şeyin çoğu bir taraftaysa geri kalana azık düşmesi lazım. Bizim zihnimiz budur. Yani şurada 60 kişi varsa 100 kişilik bir gruptan 40'ı da şu tarafta olacak diye düşünürüz. Ama Kur'an'ın matematiği böyle değil. Kur'an'ın bize öğrettiği değerler bu şekilde değil. Yani Allahu Teala diyor ki çoğu eski çağlarda yaşayan Müslümanlardandır bu cennete girenler ve çoğu da sonrakiler arasından olacaktır diyor. E ikisi de çok, evet çok böyle işte. Şimdi cehenneme girenlerin çoğu kadınlar sebebini ifade etmeye çabaladı. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın başka sözlerinden biliyoruz ki cennete giren her Müslüman erkeğe yine cenneti hak ederek girmiş iki tane Müslüman hanım verilecek ifadesi var. Dolayısıyla cennetteki kadınların sayısı erkeklerin bir kat fazlası. Demek ki onlar yine çok olacaklar. Böyle bir ifade de var. Bunlar nasıl bir arada değerlendirilir? Zaten gayb konularıdır. Yani hanım kardeşlerim bu noktada tedirgin olacaklar. Ayaklarını dek alacaklar. Dikkat edecekler. İkaz kabilinden değerlendirip zenginler kendilerine bunu bir uyarı kabul edecek. Hanımlar kendilerine daha bir uyarı kabul edecek. Ama fakirler hemen oho garanti cennetliyiz demeyecek. Erkekler garanti cennetliyiz demeyecekler. Burada yani Müslümanca bir hayatı yaşayıp da ihtiyaçsız olan, ihtiyaçlarını Allah'tan başkasından istemeyen bir anlayış fakirliği var. Ama kadınlar konusunda İslam'ın istediği bir hayatı yaşamayan hanımlar için bu cehennem korkusu ve korkutması var. Lafı epey dolandırdık. Rabbim bereketlendirsin. Bizim de sizin de anlamamızı, dini daha güzel kavramamızı çoğalsın inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Ve 2087. rivayetle devam edelim. Amr bin Dinar'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediğini işittim. Belli bir bedel karşılığı tarlamızı kiraya vermekte bir sakınca görmezdik. Ta ki Rafi bin Hadic Resulullah'ın bunu yasakladığını iddia edince bundan vazgeçtik. Amr dedi ki bunu Tavus'a anlattığımda şöyle dedi. İbn Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tarlası olan kişinin bu tarlayı kardeşine ödünç olarak vermesi belli bir bedel karşılığı vermesinden daha hayırlıdır. Şimdi hadisin fıkıhla ilgili bölümünü kenara koyuyorum. Bedel karşılığı tarla verilir mi verilmez mi konusuyla ilgili bir rivayettir bu. İki bilginin karşılaştırılması var. Bunu fıkıh kitaplarına bakmak gerekecektir. Ben onu bilmem. Ama burada şu bölümü dikkate alacağız. Tarlası olan kişinin bu tarlayı kardeşine ödünç olarak vermesi, yani o kullansın da bundan faydalansın diye vermesi, belli bir bedel karşılığı vermesinden daha hayırlıdır. Böylece evet ihtiyacı olan bedel olarak versin, verecekse. Ama değilse ihtiyacı olan bir Müslümana tarla bomboş duracağı yerde onu verip onu çalıştırmasını sağlamak ve ondan beslensin, evinin ekmeğini çıkarsın demek çok daha bereketlidir, çok daha hayırlıdır. Borç da sadakadan bundan dolayı daha bereketlidir, daha hayırlıdır diye bilip öğreniyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2088. rivayet ise Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. İçkinin haram olduğuna dair ayet nazil olunca, içkiyi yasaklayan ayet-i kerime gelince ashab, Allah'ın Resulü peki içki içerken ölen kardeşlerimizin durumu ne olacak diye sordular. Çünkü Medine'nin ilk yıllarında ve Mekke'nin de tamamında içkinin haramlığı ile ilgili bir bilgi yoktu. Ve Müslümanlar yasaklanmadığı için de içki içmeye devam ettiler. Ve bu süreçte şehit olanlar oldu. Yani içkili oldukları halde şehit oldular. Peki bunlar ne olacak? Onlar bu yasağı işlediler diye sordu sahabe-i kiram, dertlendiler. Bunun üzerine Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi geldi. Şuydu ayet, لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهٌ فِي مَا تَعِيمُوا diye başlayan ayet-i kerime. Anlamı, iman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, yani takvalı oldukları, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever. Allah muhsinleri seviyor. Şimdi ayet-i kerime sürekli bir tekrarı ifade ediyor. İman etmiş, salih amel işlemiş. Sonra takvalı olmuş ama yine iman etmiş tekrar. Bu takvasından sonra yine salih amel işlemiş. Sonra yine takvalı olmuş. Tekrar iman etmiş. Yine Allah'a karşı gelmekten sakınıp yolunu doğrultmuş. Müslümanca işler yapmış. Ve böyle olan, bu şekilde sürekli bir güzelliğin derdinde olan adam için daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Yani İslam'ın iniyor olduğu dönemde, ayetlerin geliyor olduğu dönemde her gelen ayete iman ediyor ve bu ayetin imanıyla bir hayat zihni oluşturuyor ve bunu amele dönüştürüyor. Yani nasıl söyleyelim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilk defa tanışan bir Müslüman Allah Resulü'nden temel bilgileri öğrendi. Yapacağım bir şey var mı ya Resulallah? O gün için yapabileceği iki şey vardı. Namaz kıl, Allah adına da cömert ol, infak et. Tamam ya Resulallah. Allah'tan gelen mesajları okumaya devam ediyor. Vahiy okumaya devam ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı izlemeye devam ediyor. Ve kendisine yasak olan şeyler ne onu öğrenmiş. İşte hırsızlık yapmayacak bunu bilmiş. Yalan söylemeyecek bunu bilmiş. Anneye babaya güzel davranacak ama şirk koştururlarsa hayır diyecek. Onlara itaat etmeyecek. Sonra namazı olacak. Hatta evinde kılacak çünkü cami yok, cemaat yok o dönem. Ama infak edecek, cömert olacak. Akrabaya ziyaret edecek. Mekke Müslümanlarının yapacakları şeyler bunlardı. Sonra Medine'ye gidildiğinde mescid inşa edildi. Cemaatle namaz kılmaya başladı. Buna iman ettiler Müslümanlar. Namazlarımızı birlikte kılmalıyız bundan sonra dediler. Ve hayatı, ekonomik hayatı, sosyal hayatı namaza göre ayarladılar. Mescid şehrin merkezi oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatın merkezi olduğu gibi. Vahiy hayatın merkezi olduğu gibi. Zihinlerini, kalplerini ve kafalarını iman ettiler Allah'a. Takvayla da böylece ayarladılar. Yani Allah'ın istediği gibi o ne derse ondan sakınacağız. O ne derse onu yapacağız. Bu onlarda oluşan bir iman türüydü. Ardından da bunu amele dönüştürmeye gayret ettiler güçleri yettikçe. Mesela cihat diye bir gündem yoktu ama Allah-u Teala bunu emretti. Canları pahasına yola düştüler. Her şeye rağmen hayatlarını artık buna göre ayarlamaya başladılar. Sonra Allah haccı emretti. Sonra Allah orucu söyledi. Sonra Allah zekatı farz kıldı. Sonra Allah-u Teala içkiyi bırakın dedi. Sonra Allah-u Teala şu tür boşanmalardan vazgeçin dedi. Gün be gün gelen ayetler, yeni imanlar, yeni takvalar, yeni salih ameller ortaya koydu. Yeni terk edişler, yeni başlangıçlar meydana geldi. Dolayısıyla böylesi bir zihne sahip olunca evvelden yapılmış olan hatalar, hata kabul edilmiyordu Allah katında. Müslüman, Müslümanca bir hayat yaşamak için çabalarken, öğrendikçe vazgeçiyor, öğrendikçe yapmaya başlıyor gerekenleri. Allah-u Teala bunu bir süreç kabul etti ve onların kötülüklerini, yanlışlarını yanlış gibi kabul etmedi. Yanlış öyleyse bile isteye, inatla bildiği halde olayın üzerine gitmek, gereğini yapması gereken şeyler yapmaması, yapmaması gereken şeyleri ise yapması onun günahı olacaktı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden okuyoruz rivayetler ve 2095. hadis-i şerif. 2095, evet. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Babası Abbas'tan da razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Abdülmuttalip oğullarından iki küçük kız gelip dizlerinden tuttular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları birbirinden ayırdı ama namazını bozmadı. Yine İbni Abbas Efendimizin bir şahitliğini, tanıklığını, Peygamberimize dair bir hatırayı, bir görüntüyü bize aktarışını dinliyoruz. Peygamberimizin namazı var. Namazdayken Abdülmuttalip oğullarından, Efendimizin akrabalarından küçük iki kızcağız gelmiş. Peygamber Efendimizin dizlerine tutunmuşlar, sarılmışlar, oynaşıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ayırdı. Yani hem namazına devam etti, onları da şöyle ayırdı. Yani onlara bir kötü davranışı yok. Onlara kızmadı, namazını da bozmadı. Bu olacaktı. Çocuklarla birlikte bir hayat yaşanacaktı. Efendimiz de bunu bu şekilde gerçekleştirdi. 96. rivayet ise şöyle. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp bize nasihat vererek siz mahşerde Allah'ın huzuruna yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacaksınız buyurdu. Siz mahşerde kıyamet gününde Allah'ın huzuruna yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacaksınız buyurdu. Ardından da Enbiya suresi 104. ayeti okudu. Kema bedena evvela halqin nu'iduhu va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak yani üzerimize aldığımız bir vaat olarak bunu nasıl gerçekleştirdiysek yine onu yapacağız. Yani ilk defa sizi başlangıçta yarattığımız gibi yine aynı yaratılışta tekrar sizi var edeceğiz. Bu bizim üzerimize bir vaattir. Bunu üzerimize aldık diyor Allah-u Teala. Yine o gerçekleştirecek. Bu ayet-i kerime okudu ve Efendimiz şöyle devam etti. Kıyamet gününde ilk giydirilecek kişi Rahman'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'dır. Sonra sizden bir topluluk getirilecek ve sol tarafa alınacaktır. Hadisin ravilerinden İbn-i Cafer'in ifadesine göre benim ümmetimden bazı adamlar getirilecek ve sol tarafa alınacaklardır. Bunun üzerine ben Rabbim, Rabbim, ashabım diyeceğim. Onlar benim ashabım. Bana gerçekten onlar sen kendilerinden ayrıldığından beri topukları üzerinde gerisin geriye dönüp dindarlıktan dinsizliğe yönelmeye devam ettiler denilecek. Ben de salih kulun demiş olduğu gibi ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit ve örnek idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun, sen. Sen her şeye hakkıyla şahitsin Allah'ım. Eğer onları azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Maide suresi 117 ve 118. ayet-i kerimede İsa aleyhisselam, yani Efendimizin dediği salih kulun söylediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamet günü böyle diyeceğim buyuruyor. Hadisi kısaca tekrar değerlendirmeye çalışalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetini, o günkü sahabesini ama şu anda bugün biz dinleyen ve okuyanları uyarıyor. Mahşer gününü tarif ediyor bize. O gün Allah-u Teala'nın huzuruna kalkıyoruz ve bu kalkışımızda yeniden vücudumuz yerine geliyor. Her şeyimiz yeniden oluşturuluyor. Ruhumuz, bedenimiz birleştiriliyor ve mahşer meydanındayız. Yalın ayak, başı kabak, üstü başı çıplak ve sünnetsiz olarak ilk defa yaratıldığımız gibi yaratılmışız. Apoletlerimiz sökülmüş, üzerimizdeki giysiler bizi tarif eden, tanımlayan, bizi yücelten ya da aşağılayan her ne varsa yok. Sadece Allah'ın yarattığı gibiyiz şimdi. Bizim kariyerlerimiz yok, gösterişli, üzerimizdeki cakalı, fiyakalı duruşlar yok. Ya Allah'ın huzurundayım, sadece kendim olarak, onun beni var ettiği gibiyim. İşte bu Allah-u Teala'nın Kur'an'da da, Enbiya suresi de söylediği bir gerçek. Yine ilk defa yarattığımız gibi yaratacağız. Bu bizim işimiz demişti Allah-u Teala. Ve o gün mahşer gününde ilk giydirilme şerefi İbrahim Aleyhisselam'ın. İbrahim Aleyhisselam ki Rahman'ın dostudur. Rabbimizin elçisi böyle de tanımladı. Ve o ilk giydirilecek. Sonra insanlar geliyorlar ama bir grup, ümmetten bir grup, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden bir grup da sol tarafa alınacak. Yani amel defterleri solundan verilenlerin gittiği tarafa doğru gönderilecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların bu gidişini, bu kayboluşunu görünce ama Rabbim onlar benim ashabım diye feryat edecek. Ama Rabbimizin elçileri ona şöyle diyecekler. Gerçekten onlar sen kendilerinden ayrıldığından beri topuklar üzerine gerisin geriye dönüp dindarlıktan dinsizliğe yönelmeye devam ettiler denilecek. Yani onlar öyle bir hayat yaşadılar ki senden sonra bölüm bölüm, birim birim, açı açı senden ve senin yolundan yan çizdiler, ayrıldılar, geri döndüler, başkalaştılar. Dışları Müslüman gibi kalsa da zihinleri değişti, yürekleri değişti. Kafirlerin kalplerine, Karunların, Firavunların zihinlerine, Belamların, Samirilerin kafa yapısına sahip oldular ve değiştiler. Dinlerini bozdular. Yahudilerin bozduğu gibi ve Hristiyanların saptığı gibi bunlar da başka bir din uydurdular. Başka bir yöne doğru sapıp gittiler denilecek. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Maide suresinde İsa aleyhisselamın ifadelerini söylüyor. Diyor ki ya Rabbi ben onlar içindeyken onlara sürekli Allah'a kul olun diye emrettim. Benim işim buydu. Rabbiniz Allah, benim de Rabbim Allah. Ona kulluk yapın. Ben onlara şahitlik yaptım, örneklik yaptım, işlerinde gayret ettim. Ama sen beni vefat ettirdikten sonra ya Rabbi artık onların gözetleyicisi sensin. Senden başka kimse bilmez onların durumunu. Benim diyeceğim hiçbir şey yok. Eğer azap edersen onlar senin kulların. Ama merhamet edersen Rabbim sen güç sahibisin. Sana kimse hesap soramaz. Niçin bunları bağışladın? Niçin affettin deme hakkına kimse sahip değildir. Hüküm ve hikmet sahibi olan yalnız sensin Allah'ım diyeceğim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecekle ilgili bu bilgiyi de bize aktarıyor. Rabbimizin ona öğrettiği bilgilerle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve 2097. rivayeti de okuyalım. 97. rivayet evet. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ey Allah'ın Resulü bazen öyle şeyler düşünüyorum ki gökyüzünden yere düşmem benim için onları dile getirmekten daha iyidir. Yani Allah hakkında ya da başka konularda öyle düşünüyorum ki içine öyle şeyler geçiyor ki benim için bunları dile getirmem, bunları ifade etmem gökyüzünden düşmemden daha iyidir. Ama engel de olamıyoruz. Ne kadar da bize de lazım bir bilgi. Yani öyle şeyler düşünüyoruz, öyle yamuk yumuk ifadeler kalbimizden geçiyor, zihnimizden geçiyor ki bunları mümkün değil dile getirmek, konuşulması bile bizi tiksindirir. Dile getirmesini istemeyiz. Bunun üzerine Peygamberimiz dedi, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 3 defa, Allahu Ekber, Allah'ın büyüktür. Şeytanın tuzağını vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun buyurdu. Demek ki olacak, kalbimizi yoklayan ve sürekli evham, vesvese veren bir şeytan var. Allah en büyük, Allahu Ekber. Demek ki bunlar oluyor mu? Evet oluyor. Yani kalbe böyle bir takım şeyler geliyor mu? Geliyor. Dile getirilmesi bizi korkutuyor mu? Evet, elhamdülillah korkutuyor. Yani bunu istemiyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok ama bunlar geliyor. Sadece bir vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun. Bir zihin faaliyetine dönüşse, bir organizasyon haline gelse, bunu dile getirebilecek olsak, Rabbim korusun bu bir günah olacak. Ama sadece bir evham, bir vesvese olarak kaldı. Demek ki ara sıra böyle şeytanın yoklamaları olacak. Allah bizi bağışlasın. İnşallah bunlardan kârlı da çıkacağız. Son bir hadis-i şerif okuyalım. Bitirelim inşallah. 2099. rivayet şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan ayrılırken bazılarının hızlıca yol aldığını görünce insanlara şöyle dedi. Atlarınızı ve develerinizi koşturmakla iyi bir iş yapmış olmazsınız. Yani böyle koştura koştura gitmekle çok salih amel işliyorsunuz zannetmeyin kendinizi. Veya bu şekilde seslenilmesini istedi. Bunun ardından Müzdelife'ye ulaşana kadar hiçbir bineğin koştuğunu görmedim. Sükunetle insanlar Arafat'tan Müzdelife'ye doğru aktılar, hareket ettiler. Hani bazen biz bir takım görsel efektler ile kendimizi iyi iş yaptığımızı zannediyoruz. Bağıracağız, çağıracağız, koşacağız, edeceğiz, bir takım hareketler, kıvraklıklar yapacağız. Ve ne iş yaptık filan gibi. Oysa öyle değil. İslam sükunettir. İslam sakinliktir, dinginliktir. Ruhun da, bedenin de, fiziğin de sükunet içerisinde olmasıdır. Gösteriş toplumu değiliz. Samimiyet ve ihlas toplumuyuz. Rabbim içtenliğimizi, samimiyetimizi, sadece onun için bir yaşamayı bize kolay kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.